Ayrım 12, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 188. 13. Kısım. Kendi borsası ve genel evi bulunan Johannesburg'un bir kent olduğunu kabul eden devlet başkanı Kruger de oradaki komiteyi dağıttı ve kendi polisini yolladı. Maden kazançları ile ilgili yeni yasalar da çıkardı. Bu arada kent gitgide büyüyordu. Shaun ve Duff da onunla birlikte büyümekteydiler. Yaşam biçimleri birden değişmişti. Madenlere sadece haftada bir uğrayıp denetliyorlardı. İşleri tuttukları adamlar yönetmekteydi. Madenlerden Elof Caddesi'ndeki şirketlerine altın akıyordu. Çünkü bulunabilecek en iyi adamları tutmuşlardı. Bir gün Shaun bankadan gerekli bir tapuyu istetti. Bunu bir katibin getireceğini ummuştu. Ama müdür yardımcısıyla baş katibin saygıyla içeriye girdiklerini görünce şaştı. Bu çok zevkli bir şok oldu ve durumunu ancak o zaman fark edebildi. Yoldan geçtiği zaman adamların kendisine nasıl baktıklarını da görüyordu artık. Birden 1500'den fazla erkeğin geçinebilmek için kendisine muhtaç olduklarını anladı. Her sabah borsaya geldiğinde ona yol açmaları da hoşuna gidiyordu. Üyeler locasında yerini alıyor, borsa açılmadan Duff'la aralarında hafif sesle konuşuyorlardı. Bütün büyük balıklar da onları gözetliyordu. Hratsky kısık gözlerini onlardan ayırmıyordu. Jock, Trevor, Hines, Carl Lohtkamper ve diğerleri onların gizli konuşmalarını duymak için madenlerinin bir günlük gelirlerini seve seve verebilirlerdi. Borsa açılınca Shaun, satın alıyoruz diyordu. Sürü alıyoruz diye onu izleyince fiyatlar birden yükseliyordu. Ama paralarını çektikleri zaman da fiyatlar düşüyordu. Shaun da Duff paralarını bu sefer başka yerlere yatırıyorlardı. 1886'da bir Mart sabahı bu heyecan dayanılmayacak kadar zevkli bir hal aldı. Max, Norman Hratsky'nin yanından kalkarak onların yanına geldi ve adeta özür diler gibi bir tavırla bakarak bir deste kağıt uzattı. ''Günaydın Bay Courtney, günaydın Bay Charlie Wood. Bay Hratsky bu yeni hisse senetleriyle ilgili bilgileri size vermemi söyledi. Belki bu raporlarla ilgilenirsiniz. Bunlar gizli tabii ama kendisi sizin desteğinizi sağlamak için göstermemi uygun buldu.'' Shaun bizden nefret eden adamın böyle ricaya kalkması güçlü olduğumuzu gösterir diye düşündü. Hratsky'nin bu ilk yaklaşmasından sonra sık sık birlikte çalıştılar. Milyoner onları görmezlikten geliyor ve bir kelime de söylemiyordu. Buna karşılık Duff her sabah büyük salonda neşeli neşeli gülerek ''Merhaba geveze'' diye bağırıyordu. ''Bize şarkı söyle Norman.'' Hratsky gözlerini kırpıştırıp koltuğunda biraz daha çöküyordu. Fakat o gün borsa açılmadan Max patronunun yanından kalkıp onlara yaklaşıyordu. Hratsky boş şömineye bakarken kısa bir konuşma oluyor ve Max yine Hratsky'nin yanına dönüyordu. Birlikte hareket etmek çok kazançlıydı. Sadece bir sabahki alım-satım iki arkadaşa 50.000 altın kazandırdı. Silah kullanmasını öğrenmemiş bir çocuk tüfeği oyuncak gibi tutardı. Shaun da 22 yaşındaydı. Onun elinde tuttuğu güç de bütün silahlardan daha etkiliydi. Bir söz ya da imza altın fiyatının oynamasına, insanların telaşlanmasına neden oluyordu. Önce bunu bir oyun gibi kabul etti Shaun. Sonuçlar çok uzaktaydı. Önemli olanı bankanın yolladığı hesaplardaki rakamlardı. Sanki Witwatersrand bir satranç tahtasıydı. Altın ve insanlar da bunun üstündeki taşlardı. Ama genç adam aynı Mart ayında tahtadan atılan bir adamın oyma bir vezir gibi kayıtsızca kutusuna konulmayacağını anladı. Carl Lohtkamper neşeli yüzlü, sık sık kahkaha atan bir Almandı. Fakat o işte hata yapmış, Rand'ın doğusundaki topraklarında yeni binalar dikmek için kısa vadeli borçlar almıştı. Aciz durumdaydı ve köpek balıkları da bunu hissetmişti. Max, Lohtkamper parayı nereden alıyor diye sordu. Shaun sordu, sen biliyor musun? Hayır ama tahmin edebilirim. Max ertesi gün yine onların yanına geldi. Üzgün bir sesle fısıldadı. Ödeyemediği 8 senedi var. İşte listesi. Bay Hratsky yanlarında işaret olanları alacak. Kalanları siz alabilir misiniz? Shaun başını salladı. Olur. Senetlerin vadesi geldiği gün hepsi birden Carl'ın üstüne çullandılar. Ona borçlarını ödemesi için 24 saat verdiler. Carl sırayla 3 bankaya da gitti. Üzgünüm Bay Lord Camper ama bu ara kredi vermemiz olanaksız. Borç senetleriniz Bay Hratsky'de, üzgünüm. Üzgünüm Bay Lord Camper, Bay Charleywood yönetim kurulu üyesidir.
Carl Lord Camper atına atlayıp borsaya döndü. Son defa o salona girdi. Ortada durarak üyelere baktı. Yüzü kül gibi olmuştu. Titreyen sesi de çok acıydı.
Zamanınız gelince Tanrı'nın da size bu kadar acıma göstereceğini umarım dostlarım. Sean, seninle kaç kez birlikte içki içtik? Duff, dün elimi sıkan sen miydin?
Adam salondan ve kapıdan çıktı. Büyük Kuzey Oteli'ndeki dairesi borsanın ancak 50 metre ötesindeydi. Üyeler locasında oturanlar tabancanın sesini iyi duydular. O gece Sean'la Duff Victoria dairesinde sarhoş oldular.
Neden bunu yaptı? Neden kendisini öldürmesi gerekti?
Duff gerekli değildi diye cevap verdi ama korkaktı.
Bunu yapacağını bilseydim, ah Tanrım bilseydim.
Allah kahretsin be adam, o bir kumar oynadı ve kaybetti. Suç bizde değil, yerimizde olsaydı o da bize aynını yapardı.
Bu işi sevmiyorum, pis bir şey bu. Buradan gidelim Duff.
Kalabalık da biri yere devrilince hemen yeter diye bağırmaya kalkıyorsun.
Artık durum farklı, başlangıçta böyle değildi.
Evet, sabaha da her şey değişecek oğlum. Haydi seninle operaya gidelim. Buna ihtiyacım var şu an.
Duff haklıydı. Genç adam kendisini sabah farklı hissetti. Günlük işler sırasında Carl'ı yalnızca bir kez anımsayabildi. Cenazesine güzel bir çelenk gönderdiler.
Sean oynadığı oyundaki gerçeği görmüştü. Yapabileceği şeyi düşünmüştü. Yaptığı serveti alıp buradan gidebilirdi. Fakat o zaman elde ettiği güçten vazgeçmesi gerekecekti. Gücün tiryakisi olmuştu ve bunu itiraf ediyordu. Bu yüzden bilinçaltı vicdanını uyutmuştu. Zaman zaman vicdanının kıpırdandığını hissediyordu. Ama vicdanına böyle baskı yaptığı için zamanla hiç ses vermez hale gelecekti.
Duff da bu konuda ona yardım ediyordu. Sean, Duff'ın söyledikleriyle yaptıklarının aslında Duff'ın inançları olamayacağını da henüz öğrenememişti. Oyunu acımasızca kazanmak için oynayacaktı.
14. Kısım. Duff, Sean'un bürosundaki şöminenin önünde durmuş prosudu içiyordu. İkisi de kendilerini borsaya götürecek arabanın gelmesini bekliyorlardı. Şöminedeki ateş adamın pırıl pırıl çizmelerine vuruyordu. Kış sabahı soğuk olduğu için paltosunu çıkarmamıştı. Fakat açık yakasından kravatının üstünde renkli ışıklar saçan iri pırlanta gözüküyordu.
İnsan bir kadına alışıyor diyordu. Kendiyi tanıyalı 4 yıl oldu. Ama onu ömrüm boyunca tanımışım gibi görüyor. 35 yaşındayım. Eğer bir oğlum olmasını istiyorsam.
Sean elindeki kalemi bırakarak arkadaşına baktı. Bu adam vaktiyle bana, kadınlar insanı yumuşak beyinleriyle sararlar. Onlar paylaşmaz, sahip çıkarlar demişti. Duyduğum yeni bir şarkı mı?
Duff rahatsız rahatsız kımıldandı. Zaman değişiyor, 35'indeyim ve açıkçasını istersen.
Sözlerini bitiremedi, dışarıdan nal sesleri yankılanmıştı. Sean ayağa kalkıp baktı.
Bir tatsızlık çıkmış, Curtis geliyor ve yüzü de berbat. İyi bir haber getirmediği belli.
Dışarıda telaşlı sesler yükseldi. Sonra Martin Curtis kapıya vurmadan içeriye daldı. Adam madenci tulumu ve üstü çamur içinde kalmış kalın altlı botlar giymişti.
9. tünelde hızla akan çamurla karşılaştık.
Duff durum ne derece kötü diye sordu.
Çok kötü. 8. tünele çamurlu sular bastı.
Sean bağırdı.
Amanen bunu temizlemek için en az 2 ay ister. Bu durumu bilen var mı? Kimseye anlattın mı?
Doğru buraya geldim. Kronje ve 5 adamın dinamit kullandığımız sırada 8. tünelin ağzındaydılar.
Sean hemen oraya dön diye emir verdi. Ama sakin ol. Dünyaya başımıza gelen işi ilan etmek istemiyoruz. Kimseyi madenden dışarıya bırakma. Madeni satmak için bize vakit gerek.
Evet Bay Courtney. Curtis durakladı. Kronje ve 5 adamın çamurda boğuldular. Eşlerine haber yollayayım mı?
İngilizce anlamıyor musun? Saat 10'dan önce bu iş duyulmamalı. Bize zaman gerek.
Fakat Bay Courtney, Curtis afalladı. Orada durup Sean'a baka kaldı. Genç adam hafif bir suçluluk duyarak rahatsız oldu. 6 madenci çamurlara batarak boğulmuştu. Fakat kesin bir tavırla elini salladı.
Bunu yapamayız.
Duff sözünü kesti.
Onlar ölmüş. Saat 10'da karılarına haber vermediğimizde de aynı şekilde ölü olacaklar. Haydi git Curtis.
Borsa açılır açılmaz küçük kardeş madenindeki hisselerini sattılar ve bir hafta sonra hisseleri yarı fiyatına geri aldılar. 2 ay sonra da maden eskisi gibi tam kapasite çalışmaya başladı. 15. Kısım. Portakallık mevkiindeki toprakları parselleyerek satmışlar ve geriye kalan 500 dönümü de kendilerine ayırmışlardı. Buraya bir ev yapmaya karar verdiler. Bunun planını yaparken de bütün hayal güçlerini ortaya koydular. Ev ortaya çıkarken Duff, Kap Botanik Bahçelerinin bitki uzmanlarını büyük paralar verip kandırarak acele Johannesburg'a getirdi. Onlara toprakları gösterip bana bir bahçe yapın dedi.
500 dönümü de bahçe mi olacak?
Evet.
Bu çok pahalıya patlar.
Sorun değil.
Konağa döşenecek halılar İran'dan geldi. Duvar kaplamaları Krishna ormanlarından, mermerler İtalya'dan getirtildi. Uzmanın söylediği gibi bahçe gerçekten pahalıya çıkıyordu. Her gün akşamüstü borsa kapanınca iki arkadaş gidip işçileri seyrediyorlardı. Bir gün Candy de onlarla geldi. Daflaşan iki küçük çocuk gibi ona evi gezdirdiler.
''Sean, burası balo salonu olacak.'' diye reverans yaptı. ''Bu dansı bana lütfeder misiniz?''
Kadın da eğilip selam verdi. ''Teşekkür ederim efendim.'' Daha sistre yapılmamış parkeler üstünde dönmeye başladılar. Duff daha sonra merdiveni gösterdi.
''Basamaklar siyah ve beyaz mermer olacak.''
Yukarıya çıktılar.
''Burası Sean'un odası. Karyola meşeden olacak. Dayanacak türden kalın meşe.''
Koridorda biraz ilerlediler.
Bu da benim odam. Som altın bir banyo istedim. Ama evi yapan adam bunun ağır ve Sean da bayağı olacağını söyledi. Şu manzaraya bak. Buradan bütün vadi görülüyor. Sabahları yatağımda yatıp teleskopla bakarak borsadaki fiyatları okuyabilirim.
Kendi hülyalı bir tavırla çok güzel diye mırıldandı.
Beğendin mi?
Oh evet.
Bu senin odan da olabilir.
Kendi kızarır gibi oldu sonra, ''Sean haklı.'' diye söylendi, ''Sen bayağısın.'' Kadın hırsla kapıya giderken Duff onu yakalayarak çekti.
''Tatlı budala, bu bir evlenme teklifiydi.''
''Bırak beni.''
Ağlamakta olan Candy ondan kurtulmaya çalışıyordu. ''Seni hiç de komik bulmuyorum.''
''Candy, ciddiyim, benimle evlenir misin?''
Sean'un ağzındaki puro kaydı ama neyse yere düşmeden yakaladı. Kendi gözlerini adamın yüzüne dikip hareketsiz kalmıştı.
''Hayır ya da evet, benimle evlenir misin?''
Kadın önce ağır ağır başını salladı, sonra telaşla bu hareketi tekrarladı. Duff Sean'a baktı.
''Bizi yalnız bırak oğlum.''
Geri dönerlerken kendi kendisini toplayarak neşeli neşeli konuşmaya başladı. Duff her zamanki gibi ağzını çarpıtıp gülerek ona karşılık veriyordu. Sean da somurtarak arabanın köşesine büzülmüştü. Bir ara,
''Oteldeki dairemde kalmama izin vereceğini umarım Candy.'' dedi.
Bunu bir sessizlik izledi. Sonra Duff çıkıştı.
''Ne demek istiyorsun?''
Sean, ''Üç kişi kalabalık sayılır.'' diye mırıldandı. Candy bağırdı. ''Öyle şey olmaz.''
Duff da ilave etti.
''Burası aynı zamanda senin evin.''
''Bunu size düğün armağanı olarak veriyorum.''
Adam kes sesini derken gülüyordu. ''Ev hepimizin sığacağı kadar büyük.''
Candy de sokulup elini Sean'un omuzuna dayadı.
''Lütfen, uzun süredir bir aradayız. Sen gelmezsen kendimizi yalnız hissederiz.''
''Ah peki.''
Sean hala somurtuyordu. 16. Kısım. Sean beline bir havlu sararak banyodan çıktı. Kristal şişedeki kolonyayı avucuna döküp saçlarına sürerken bir yandan da neşeli neşeli şarkı söylüyordu. Duff yıldızlı koltuklardan birine oturmuş onu seyrediyordu. Genç adam saçlarını taradıktan sonra aynada kendi kendine gülümsedi.
''Görüntüsüne seni eşsiz yaratık.'' dedi.
Duff homurdandı.
''Şişmanlıyorsun.''
Sean alınarak
''Sadece kas.'' diye karşılık verdi.
Sonra konsolun çekmesinden ipek bir gömlek çekerek giydi.
''Bu sabah hiç de neşeli değilsin.'' ''Sonra bir duygu fırtınasından kurtuldum. Kendi kilisede evlenmek istiyor.''
Bunun ne kötülüğü var?
Hafızan bu kadar zayıf mı?
Ha, öbür karını söylüyorsun. Peki bunu kendiye anlattın mı?
Tanrı korusun.
Duff dehşete kapılmıştı.
Sorununu anlıyorum ama kendinin de kocası vardı. Böylece ödeşmiş sayılırsınız, öyle değil mi? Hayır, o adam tanrısına kavuşmuş.
Bu da iyi işte. Evli olduğunu bilen var mı?
Duff hayır dedi. Kimseye söylemedim. Bu senin özel sorunun sayılır. Kadını kiliseye götür ve evlen.
Duff pek huzursuzdu. Yargıcın bizi evlendirmesine bir itirazım yok. Böylece yaşlı Hollandalı yargıçla iki tanığı kandırmış olurum. Fakat kiliseye gitmek...
Susup başını salladı. Sean bunu bilen bir ben varım diye güldü.
Sen ve Tanrı!
Sean sırıttı. Duff, ahlak kurallarım var. Ne şaşılacak iş? Duff koltuğunda rahatsız rahatsız kımıldandı. Genç adam alnına vurarak,
''Bir dakika diye var, dur düşüneyim. Evet evet buldum. Kendiye gider, her şeyin halledildiğini söylersin. Onunla kilisede evlenmeye razı olmakla kalmadığını, kendi kiliseni yaptıracağını belirtirsin.''
Duff alaylı alaylı söylendi.
''Harika, böylece bu zorluktan kurtulurum.''
Sean gümüş puro tabakasını doldurmaya başladı. ''Bırak da bitireyim.'' Ona ayrıca belediye nikahı da istediğini söylersin. Sanırım krallar da böyle yapıyor. Kendisine böyle söyleyip kandırabilirsin. Ondan sonra da evimizin yanına küçük bir kilise yaptırırsın. Şöyle kibar halli birini buluruz. Ona rahip cübbesi giydirir, söyleyeceği sözleri öğretiriz. Bu da kendiyi mutlu eder. Törenden sonra rahip arabaya atlayıp kapa döner. Sen de kendiyi alır, yargıcın karşısına gidersin. Bu da seni mutlu eder.
Duff hayretle ona baktı. Sonra yüzü mutluluk dolu bir gülüşle aydınlandı.
''Dahisin, sen bir dahisin.''
Sean yeleğini ilikledi. ''Artık izin verirsen gidip biraz çalışmam gerekiyor. İkimizden birinin bu garip hayallerini gerçek yapması için çalışması gerekli.''
Ceketini giyip altın topuzlu bastonunu aldı. Giydiği ipek gömlek ve sürdüğü kolonya hoşuna gitmişti. Merdivenden indi. En beşane arabayı otelin avlusuna getirmişti. Sean oturunca arabanın arkası ağırlığı yüzünden hafifçe yana eğildi. Koltukta pek yumuşaktı doğrusu. Günün ilk prosunu yakarken en beşane ona gülümsedi.
''Seni iyi görüyorum Nikosi.''
''Ben de seni en beşane. Başının yanındaki yumru nedir?''
''Nikosi, biraz sarhoştum. Yoksa o maymun Basuto savaş sopasıyla bana dokunamazdı.''
''Neden dövüştünüz?''
En beşane omuz silkti.
''Bir erkeğin kavga etmesi için neden gerekir mi?''
''Genellikle gerekir.''
En beşane,
''Bir kadın olduğunu anımsıyorum.'' dedi.
''Bu da olağan bir durum. Kavgayı kim kazandı?''
''Adamın biraz kanı aktı ve arkadaşları onu alıp götürdüler. Kadını bıraktığım zaman uykusunda gülümsüyordu.''
Sean gülerken gözleri Zulu'nun çıplak sırtına ilişti. Arabacısının böyle yarı çıplak dolaşması hiç hoşuna gitmiyordu. Bunu başkatibe söylemişti. Onun işi unutmadığını umuyordu. Şirketin önüne gelince araba durdu ve katiplerden biri hemen verandadan inip kapıyı açtı. ''Günaydın Bay Courtney.''
Sean tazı gibi önden koşan katibin peşi sıra binaya girdi. Büyük bürosundaki memurların hepsi kalkarak onu selamladı.
''Günaydın Bay Courtney.''
Sean onlara bastonunu salladıktan sonra kendi odasına geçti. Şöminenin üstündeki portresi ona alaylı alaylı bakıyordu. Genç adam ona göz kırptı.
''Bu sabah ne var Johnson?''
''Bu raporlar efendim. Yaratılacak çekler ve mühendislerden gelen geliştirme raporları.''
Johnson yağlı saçlı ufak tefek bir adamdı. Ayrıca sahte bir nezaketi vardı. Çok becerikli olduğu için tutmuştu onu Sean. Fakat aslında başkatibinden hiç hoşlanmıyordu. Genç adam bir süre katibi dinledi. O gün yapacağı işleri sıraya koydu ve sonra ''Teşekkür ederim Johnson.'' diye mırıldandı. ''Ben borsada olacağım. Önemli bir şey çıkarsa beni orada bulursun.''
''Emredersiniz Bay Courtney. Yalnız bir şey daha var.''
Adam gidip karşıdaki kanepede duran büyükçe bir paketi işaret etti. ''Terziniz gönderdi.''
Sean gülümsedi. ''Tamam. Uşağımı buraya yolla.''
Kalkıp paketi açtı. Birkaç dakika sonra Embejane'nin iri vücudu kapı ağzını doldurdu.
''Nikosi?''
''Embejane, yeni üniforman.''
Sean koltuktaki kılığı işaret etti. Embejane sırmalı koyu kırmızı cekete bakarken gözleri birden ifadesizleşti.
''Haydi giy de bir bakalım.''
Zulu bir an durakladıktan sonra kalçalarındaki eteği çıkarıp attı. Pantolonu giyip ceketi iliklerken Sean sabırsız sabırsız bakıyordu. Sonra adamın etrafında döndü.
''Fena değil.''
Zulu dilinde ilave etti.
''Güzel değil mi?''
Embejane alışmadığı ceketin içinde omuzlarını oynattıysa da bir şey söylemedi.
Embejane beğendin mi?''
Çocukken Port Natal'e sığır satmaya giden babam beni de götürdüydü. Orada bir iskemleye oturttuğu maymunla dolaşan bir adam gördü. Maymun dans edince insanlar gülüp ona para atıyorlardı. O maymunun da böyle bir elbisesi vardı Nikosi. Onun pek de mutlu bir maymun olduğunu sanmıyorum.
Shaw'nun yüzündeki gülüş silindi. Yani sen postlarını giymeyi tercih mi edersin?
Benim giydiğim Zulu savaşçılarının kılığıdır.
Shaw bu üniformayı giyeceksin diye bağırdı. Sana söylediğimi giyeceksin. Hem de gülümseyerek beni duyuyor musun?
Nikosi, seni duyuyorum.
Embejane kaplan kuyruklarından yapılmış kasık örtüsünü alarak çıktı. Shaw arabasına gittiği zaman Embejane sırtında yeni üniformasıyla sürücü yerinde oturuyordu. Borsaya gelene kadar Zulu'nun sırtı bu durumu protesto eder gibiydi ve bir kelime konuşmadılar. Shaw borsadaki kapıcıya kötü kötü baktı. Sabah 4 kadeh konyak içti. Öğle üzeri yine Embejane'nin itiraz eden sırtına bakarak bürosuna döndü. Johnson'u azarladı, banka müdürüne çıkıştı, kendi madenine de büyük bir öfkeyle gitti. Fakat Embejane'nin sessizliği başa çıkılacak gibi değildi. Shaw da gururundan fedakarlık etmeden bu konuyu tekrar açamazdı.
''Bay Dutua nerede?'' diye gürledi.
3 numaralı tünelde Bay Courtney.
Orada ne yapıyor? Beni burada bekleyecekti.
Bir saat sonra geleceğinizi sanıyorduk efendim.
Shaw bana bir tulum ve bir madenci miğferi bulun diye bağırdı. Orada öyle durmayın.
Teneke miğferi kafasına geçirerek 6 kalın botları giyip 3 numaralı tünele gitti. Asansörle toprağın 150 metre derinliğine indiler. Shaw bir an başını kayalara dayayarak durdu. Sonra orada duran usta başına ''Bay Dutua nerede?'' diye sordu. O sırada François da karşıdan gözüktü.
''Hoş geldiniz Bay Courtney.''
Shaw onun sizli bizli konuşmalarını uzun süre önce engel olamayacağını anlamıştı.
''Sizi karşılayamadığım için özür dilerim. Saat 3'te geleceğinizi sanıyordum.''
''Ziyanı yok François, nasılsın?''
''Romatizmalarım acı veriyor Bay Courtney, fakat bunun dışında bir şeyim yok. Bay Charlywood nasıl?''
''İyi.'' Shaw merakını daha fazla gizleyemedi. ''Franz, aşağı indiğimde kulağımı duvara dayadım ve garip bir ses duydum. Bunun ne olduğunu anlayamadım.''
''Nasıl bir ses?''
''Bir tür sürtünme gibi bir şey. Yani iki cam parçası birbirine sürtermiş gibi.''
François'nın gözleri yuvalarından uğradı ve rengi de kül gibi kesildi. Shaw'un kolunu yakalayarak ''Nerede?'' diyebildi. ''Tam indiğim yerde.'' François güçlükle ''Duvar çöküyor.'' diyebildi. ''Kayalar çöküyor.''
Shaw onu kolundan tutacak oldu. Fakat ufak tefek adam kendini kurtararak panik dolu bir sesle ''Tünel çöküyor.'' diye feryat etti. Telaşla asansöre koştu.
Onun paniği Shaw'una da geçmişti. François'nın peşinden giderken birden durdu. Bir an korku benliğini kapladı. Dönüp içerideki işçilere seslenmeliydi ya da François'nın peşinden koşup kurtulmalıydı. Sonra içindeki korku kendine bir arkadaş buldu. Bu da aynı derece soğuk ve korkunçtu. Bunun adı da utançtı. Shaw bu utanç yüzünden geri dönerek koştu. O arada bellerine kadar soyunmuş 5 zenciyle bir beyaz vardı. Adamlara tünel çöküyor diye haykırdı. Bu 2 kelimeyi duyan işçiler dehşetle kala kaldılar. Sonra paniğe kapılarak koştular. Shaw da onlarla birlikte koşuyordu. Çamur ağır botlarını yakalayıp çekiyordu ve bacakları da rahat yaşam, arabayla dolaşmak yüzünden eskisi gibi güçlü değildi. Adamlar teker teker onun yanından geçtiler. Shaw beni bekleyin diye bağırmak istedi. Çamurlu yerde kayarak düştü. Sonra zorla sürünerek kalktı. Sakalı çamurlanmıştı, kulaklarında kanı uğulduyordu. Tek başına tünelde ilerlemeye çalıştı. Birden tüfek patlamasını andıran bir ses duydu. Payandalardan biri kayan kayanın ağırlığını çekemeyerek ortadan kırılmıştı. Bunu ötekiler izledi. Tünel toz toprak içinde kalmıştı. Her tarafta topraklar, inler bağırır gibi sesler çıkarıyordu. Shaw dışarıya çıkamayacağını anlamıştı. Kayalar yuvarlanırken yine de koşmaya çalıştı. Bir kaya parçası miğferine çarparak sendelemesine neden oldu. Yine de koşacaktı ama birden korkunç bir homurtuyla önündeki tüneli kayalar kapattı. Shaw sürünerek oradaki demir arabanın altına girmeyi başardı. Etrafında hala kayalar devriliyordu. Tulumunun önünü açarak gömleğinin eteğini yırttı ve bu parçayı maske gibi yüzüne örttü. Çelik bir tabutta toprağın 150 metre derinliğine gömülmüştü. Paniğe kapılmakta olduğunu hissederek kafanı oyalayacak bir şeyler düşünmelisin dedi. Etrafındaki kayaların dışında bir şeyler bulmalısın. arabanın altındaki daracık yerde güçlükle kımıldayarak ceplerini aradı. İçinde iki Havana sigarası olan gümüş bir tabaka. Kutuyu yanına bıraktı. Bir kutu kibrit, ıslanmış. Bunu da tabakanın üstüne koydu. Bir saat, bir İrlanda keteni mendil, markalı. Bir bağ atarak, altın. Bunları dikkatle saydı. 25 tane altın. Bir şişe iyi şampanya ısmarlayacağım. Operadan da bir Malayalı kız bulacağım. Neden cimrilik ediyorsun? 10 Malayalı kız. Ceplerinde onu oyalayacak başka bir şey yoktu. Susuzluktan ölene dek burada kalacaktı. Acaba susuzluğa ne kadar dayanırdı? Ya açlığa? Fakat açlık önemli değildi. O susuzluktan ölecekti. Birden kendisini topladı. Gömülüp kaldığı yer sessizdi artık. Oradan bir taş alarak demir arabaya vurmaya başladı. Bir, iki, üç, dört, sonra taşı attı. Ama çok uzaktan vuruşların yankısını andıran sesler geldi kulağına. O anda vücudu kasıldı ve dikkatle dinledikten sonra titremeye başladı. Taşı alarak yine vurdu, buna da karşılık geldi. Tanrım diye inledi. Sevgili Tanrım, beni duydular. Sevgili Tanrım. 12. ayının sonu. Sayfa 203.